Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutezahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Yunus suresinin 37. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve ma kana hazal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin. Önce mealini ayet-i kerimenin verelim. Daha sonra tefsirine başlamış oluruz inşallah. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz mealen, bu Kur'an Allah'tan geldiğinden başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş olması söz konusu olamaz. Fakat o kendinden öncekilerin tasdiki ve o kitabın yazılan hükümlerin açıklamasıdır. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Evet, o ma kana hazal Kur'an en yuftara min dunillah. Bu Kur'an Allah'tan başka birileri tarafından Allah'a iftira ederek, Allah'tandır denilerek ortaya konulan bir Kur'an değildir. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bu ne kimilerinin iddia ettiği gibi cinlerin bir öğretmesidir, ne kahinlerin öğretmesidir, ne de herhangi bir beşerin öğretmesidir. Bir sonraki ayette ifade edileceği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kendisinin hevasından, efendim arzusundan ortaya koyduğu bir kitapta değildir. Mekke müşrikleri olsun, daha önceki inkar edenler olsun, peygamberleri genelde bazen onların Allah'tan getirdiği vahiyleri o peygambere sanki yakıştıramıyorlar ve inkar etmek istiyorlar. İnkarlarına da bir takım gerekçeler üretiyorlar. Mekke müşrikleri söz konusu olunca onlar Allah'ın varlığını, kainatı yarattığını biliyorlar ve ona da inanıyorlar o şekilde. Ancak şirk koşarak inanıyorlar. Onların suçu, en büyük suçu şirk koşmak. Ve alemlerin Rabbi tarafından böyle bir kitabın ya da böyle bir vahyin indirilmiş olabileceğine akılları yatmıyor. Bir o şekilde bunu kabul etmek istemiyorlar. Bir de gelse bile diyorlar, bu neden sana geldi? Evet, hadi diyelim ki Allah bir kitap gönderdi, bir vahiy gönderdi. Tabiri caizse senden daha önemli birisi yok muydu ki sana geldi diyerek bazen hasetlerinden, kıskançlıklarından, bazen de kendi konumlarını daha üste gördükleri için, peygamberlik gelen şahsın konumunu küçük gördüklerinden bu nevi ilahi kelamları, vahiyleri inkara yeltenmişler. Ve adeta onu getiren kimseyi Allah'a iftira etmekle suçlamışlar. Yani yok, Allah'tan böyle kitap inmedi ama siz ona iftira yollu böyle bir kitabı Allah'a nispet ediyorsunuz, izafe ediyorsunuz diyerek peygamberleri de suçlamış oluyorlar. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede, işte 37. ayet Yunus suresi, bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurularak ortaya konmuş bir kitap değildir. Ya nedir? Cenab-ı Hak kitab-ı kerimini takdim ediyor. وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَد۪يهِ. Fakat bu kitap öncelikli olarak kendinden önceki ilahi vahiyleri, ilahi kitapları, ayetleri tasdik eden, kabul eden, onların hak katından gelen ilahi hidayet mesajları olduğunu ifade ederek gelen bir kitap bir kere. Yeniden efendim uydurma bir kelam değil bu. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen vahiyler her birinin kaynağı itibariyle Allah'tan geldiği için birbirini tasdik eder. Elbette mekana ve zamana göre bir takım farklı ayetler ya da önceki bazı hükümlerin değiştirilmesi söz konusu olmuştur. Ama hiçbir zaman bir sonraki inen vahiy bir önceki vahiyi tekzip etmemiş. Yani yalanlamamış, inkar etmemiş, tasdik ederek gelmiş. Bu Kur'an-ı Kerim de kendinden önce gelen Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve diğer sahifeleri tasdik etmiş. Evet, velakin tasdikallezî beyne yedeyh. Bu Kur'an'ın, Cenab-ı Hak Kur'an'ın ne olduğunu ifade ederken birinci olarak bu yöne dikkat çekiyor. İkincisi, ve tafsîlel kitâb. Bir de bu kitap, bu inen Kur'an, kitabı apaçık beyan etmek üzere. Buradaki kitap kelimesi iki şekilde müfessirlerimiz tarafından beyan edilmiş. Birincisi, levh-i mahfuzda yazılmış olan o kitabın, o Kur'an ayetlerinin artık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, zamanında yeryüzüne indirilerek o kitabın ayetlerinin apaçık bir şekilde ortaya konulmasıdır. Bir böyle anlaşılmış. Bir de el-kitab kelimesi daha çok Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, nehilerini, yani farz olan ve kullarına bir hüküm ifade eden ayetlerini açıklayan bir kitap olarak, kitaptan kasıt ilahi emirler ve yasaklar olarak izah edilmiş. Dolayısıyla Allah'ın emirleri nelerdir, yasakları nelerdir, o hangi şeyden razıdır, hangi şeyden hoşnut değildir, bunu apaçık beyan eden bir kitaptır, bir ayetler mecmuasıdır bu Kur'an. La raybe fih, onun özelliği, üçüncü özelliği la raybe fih, bu Kur'an'da Allah'tan olduğu noktasında herhangi bir şüphe yoktur, şüphe de olmamalıdır. Herhangi bir şüpheyi barındıracak bir eksiklik, efendim, Allah'a yakışmayan cümleler, ifadeler, muhteva, böyle bir durum söz konusu değil. Onun için kimsenin şüphelenebileceği bir durum söz konusu değildir bu kitapta. Yani kitabın kendisi şüphe edilecek bir kitap değil. Kur'an böyle bir kitap değil. Ancak kimileri batıl düşüncelerinden hareketle şüphelerini ortaya koyuyor olabilirler ama hakikatte bu kitapta bir şüphe yoktur. Allah'tan olduğu noktasında bir şüphe söz konusu değildir. Kimse de böyle bir şüphe duymamalıdır. Min Rabbil Alemin, alemlerin Rabbindendir o. Bu ayetin bu kısmını alemlerin Rabbinden olduğu noktasında herhangi bir şüphe yoktur diye tercüme etmek mümkün olduğu gibi La raybe fih cümlesini ayrı bir cümle, yani bu kitapta şüphe yoktur. Min Rabbil Alemin, o alemlerin Rabbindendir. O da ayrı bir cümle, tamamlayan bir cümle olarak ifade edilebiliyor. Meallere baktığınız zaman, tefsirlere baktığınız zaman bu inceliklerin nahiv boyutunu, sarf boyutunu orada detaylı bir şekilde görme şansınız her zaman vardır. Evet, ve alemlerin Rabbindendir o. Yani herhangi bir varlıktan değil, doğrudan Allah'tan gelen bir Kur'an'dır. Kur'an böyle bir kitaptır. Em yekulûne efterâh. Yoksa onlar onu Muhammed aleyhissalatü vesselam o mu uydurdu diyorlar. Em yekulûne efterâh. Onu o mu uydurdu diyorlar, söylüyorlar. Böyle mi diyorlar? Kul de ki ey Habibim böyle söyleyenlere. Fe'tû bisûratim mislih. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ O zaman onlara şöyle söyle. O zaman haydi bakalım siz de bir benzer bir sure getirin. Kısa olsun, uzun olsun. Kur'an'ın en kısa suresi 3 ayetliktir. 3 ayetten müteşekkil de olsa bir sure getirin bakalım. Ona sure, ayetler topluluğundan oluşan Kur'an'daki 114 sureden bir tanesi. Efendim, bir tanesini getirin, bir sure getirin ama ona benzesin. Hem lafız güzelliği itibariyle edebi zenginlik olarak, edebi güzellik olarak benzesin. Hem muhteva olarak efendim aynı doygunlukta, doyuruculukta ve güzellikte olsun. Böyle bir sure getirin. Ved'u men istada'tum min dunillah, Allah'tan başka gücünüzün yettiği ne kadar kimseler varsa yardım için davet de edin. Ne kadar şairiniz varsa, yazarınız varsa, efendim böyle bir kitabı, böyle bir Kur'an'ı ortaya koyabilecek, böyle bir sure inşa edebilecek kiminiz varsa hepsini de çağırın, toplayın. İn kuntum sadikin, eğer bu sözünüzde sadıklarsanız, bu kitabın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulduğu iddianızda evet, gerçekten samimi ve doğru iseniz, dürüstseniz, haydi bakalım size Allah'tan başka ne kadar çağırabileceğiniz kimseler varsa var gücünüzle çağırın ve böyle bir sure meydana getirin. Evet, Kur'an'ın meydan okuması. Bu birkaç ayette Kur'an-ı Azimüşşan'da efendim ifade edilir. İşte hadi bir 10 sure getirin. Hadi Kur'an'ın bir benzerini getirin. Burada da haydi bir tek sure olsun bari, aynı seviyede, aynı kalitede, aynı güzellikte bir tane getirin. Ama getiremediler. İşte Kur'an'ın mucize kelam oluşunun en büyük delillerinden, ispatlarından birisi bu. Kur'an meydan okuyor. Onlar peki ne yaptılar? Kur'an'ın bu meydan okuması karşısında böyle bir sure getirmeye yeltenmek yerine böyle bir cürete girişemediler. Ya kılıçlarını sıyırdılar, ortadan kaldırmaya çalıştılar peygamberi ve ona inananları. Halbuki efendim bir sure getirselerdi, Kur'an gibi güzellikte bir sure getirselerdi, belki çok daha kolay bir şekilde o ortaya çıkan bu yeni din iddiasını diyelim, onlara göre iddiasını ortadan kaldırabileceklerdi. Fakat böyle yapmadılar, yapamadılar daha doğrusu. Çünkü gerçekten Kureyş aslında o dönemde, Kur'an'ın indiği dönemde belagatta zirve denilebilecek bir noktayı yakalamıştı. Şiir yarışmaları oluyordu. O panayırlarda, fuarlarda, ticari fuarlarda her kavim, her kabile geliyor, şairini getiriyor ve orada adeta onunla iftihar ediyordu. Bak bizim şairin şu şiirini bir dinleyin dercesine, öyle bir edebiyatta ileri noktalara gelmişlerdi. Hatta birinci seçilen şiirler Kabe'ye asılıyordu. Muallakat-ı Seba denilen mesela 7 şiir her sene, demek ki böyle bir yarışma oluyor. O yarışmada 7 tane şiir seçiliyor ve Kabe'nin duvarına asılıyor. Fakat Kur'an indikten sonra artık onlar kendileri indirdiler. Müslümanlardan çok o şiirleri müşrikler indirdiler. Dediler ki yeryüzüne artık böyle bir kelam geldikten sonra, böyle bir parlak kelam indikten sonra ya da en azından böyle bir kelam varken bizim şiirlerimizin burada asılı durmasının bir anlamı kalmamıştır dediler. Büyülendiler adeta. Yani o Kur'an'ın güzelliği karşısında. Hakikaten öyleleri geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Dediler ki ya Muhammed, bu davadan vazgeç dediler. Ama Peygamberimiz kendilerine Kur'an okuyunca da şaşırıp kaldılar. Dediler ki yahu biz nesri biliyoruz. Yani düz yazının en güzellerini biliyoruz. Fakat bu düz yazı desek tam düz yazı değil. Şiir desek şiir değil. Fakat çok ayrı bir lezzeti, çok ayrı bir tadı var dediler. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem lafzı bir inkılap meydana getirdi adeta. Bir değişim, dönüşüm, sarsıntı oluşturdu. Onların beyinlerinde, zihinlerinde, düşünce dünyalarında, hayallerinde böyle bir zelzele oluşturdu. Bir çatlamalar meydana geldi adeta zihin duvarlarında. Hem de muhtevası itibariyle Kur'an-ı Azimüşşan onlara çok böyle derinden sarsıcı mesajlar iletti. ahiretin varlığından bahsetti. Yeniden dirilmeden bahsetti. Taptıkları Allah'tan başka taptıkları ilahların hepsinin anlamsız olduğunu ifade etti. Ve ilah denilen yegane varlık olarak ancak Allah'ın olduğunu yüksek sesle haykırdı. Bütün bunlar onların sosyal hayatında, psikolojilerinde çok derin tesirler yaptı. Bu derin tesirleri kendiliklerinden gideremiyorlardı. Ve bunu anca diyorlardı ki işte bu Allah'tan böyle bir şey gelmiş olamaz. Bu olsa olsa iftiradır. Belki peygamber onu, peygamber diye kendini bize sunan kişi yani Muhammed onu iftira olarak Allah'a izafe ediyor demeye kadar gittiler. Fakat Yüce Rabbimiz de onlara madem iftira diyorlar, madem ey Nebi-i Zişan senin iftira ettiğini söylüyorlar, o zaman onlara de ki haydin siz de böyle bir sure getirin bakalım. Hem üstelik Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmi bir peygamberdi. Okuma yazması tahsili yoktu. Buna rağmen onun dilinden böyle bir mucizevi kelam sudur etti. Cenab-ı Hak onun dilinden insanlığa bu ilahi mesajını, son mesajını iletti, beyan etti, açıkladı. Peygamber böyle ümmi birisi olarak böyle bir söz söylüyorsa, ey şairler, ey işte yazarlar, siz daha iyisini yapabilmeniz lazım. Haydi bakalım getirin bir sure de görelim. Böyle söyle onlara deyince onlar bu meydan okumaya karşılık veremediler. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi ve lemma yetihim te'vilu. Bilakis onlar efendim bir sure getirecekleri yerde ilmini kuşatamadıkları şeyi ihata edemedikleri, ilmini ihata edemedikleri şeyi yalanladılar. Üstelik onun tevili de yani o Kur'an'ın getirdiği ayetlerinin tevili de manalarının verdiği haberlerin sonuçları da henüz daha ortaya çıkmamışken bir şey söylüyor Kur'an, bir şeyler vaat ediyor, bir şeyler ilan ediyor. Bunların ne manaya geldiği üzerinde herhangi bir düşünce geliştirmeden ne demek istiyor, neye davet ediyor, bizi neden sakındırıyor, bütün bunlar üzerinde düşünmeden bir de Kur'an'ın verdiği bir takım haberler henüz daha sonuçlanmamışken işte yeniden dirilme, cennet, cehennem bunlar ileride olacak şeylerdi elbette. Bunlar yine Kur'an'ın geleceğe dair bir takım vahiyleri, vaatleri, vaidleri, tehditleri. Bunları bekleme zahmetinde bile bulunmadan, dur bakalım sonuç ne olacak diye bir gözetleme bile yapma ihtiyacı hissetmeden hemen yalanlama yoluna başvurdular. Belki de bu yalanladılar bilakis. Bima lem yuhitu bi ilmi, ilmini kuşatamadıkları şeyi yalanladılar. Kur'an'ın ilmini aynı zamanda şöyle de ifade edilebilir buradaki tercüme. Onlar ihata edemeyecekleri tarzda o bir takım bilgileri içeren Kur'an'ı, ilahi vahiyleri yalanladılar. Bunu böyle diyebileceğimiz gibi şöyle de diyebiliriz. Onlar hem ihata edemediler, ihata edememekle beraber onun bildirdiği bilgileri yalanladılar. Yani şöyle diyelim, Kur'an bir takım bilgiler veriyor. O Mekke müşriklerinin de insanların da onu ihata etme şansları yok. Niye şansları yok? Çünkü gaybi bilgiler de veriyor Kur'an. Ötelere dair, öldükten sonraya dair, evvele dair, ahire dair, yani geçmişe dair, geleceğe dair bilgiler veriyor. Ve bu bilgileri hem kendilerinin ihata etme gücü ve kudretleri yok. Böyle bir ilmi anlamda bir derinliğe sahip değiller. Hem de o ilimlerin, o verilen bilgilerin ne anlama geldiğine dair herhangi bir henüz sonuç ortaya çıkmamışken ve bir de onlar o konuda efendim herhangi bir fikri bir yoğunlaşma, araştırmaya girmeden yalanlamaya meylettiler, yalanladılar. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Zaten kendilerinden öncekiler de böyle yalanlamışlardı diyor Cenab-ı Hak. Aynen böyleydi onlar da. Peygamberlerini yalanlamışlardı. Onlara inen kitapları yalanlamışlardı. Onlar da böyle bir herhangi bir yalanladıkları şeyin ne olduğuna dair hem bilgileri tam oluşmamıştı. Bu konuda gerekli araştırmayı yapmadılar. Salim bir kafayla konuya eğilmediler. Bu ne demek istiyor diyerek bir sonuçlarını görme noktasında bir duruş sergilemediler. Öncekiler de böyleydi, bunlar da böyle. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ. Artık ey Nebi Zişan, sen şu zalimlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Evet, daha öncekiler yalanladılar ve zalimlerden oldular. Onların sonları nasıl oldu? Tarih bunu gösterir. Tarih en güzel ibretler sayfasıdır. En güzel aslında kişilere gerçeği gösteren aynalardan bir tanesidir. Bir geçmişteki o yalanlayarak, Allah'ın kelamını yalanlayarak zulme düşen o zalimlerin sonları nasıl olmuş bir bak. Bir de ey Nebi Zişan, bu sana gelen ilahi ayetleri yalanlayarak zalimler safına giren şu anki zalimlerin sen sonlarının nasıl olacağına bir bak. Yani onlar da öncekilerin akıbetlerine uğrayacaklar. Onlar da bir şekilde helak olacak, sonları gelecek. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. Onların içinden iman edecekler de olacak, iman etmeyecekler de olacak. Yani evet, ey Nebi-i Ekrem, sen sana inen vahyi en güzel şekilde onlara tebliğ et. Sen vazifeni yap. Onların içinden iman edenler de var, olacak. İman etmeyenler de elbette olacak. Bu kıyamete kadar böyle. Kur'an vahyi her ne kadar Yüce Rabbimizin kendisinde şüphe olmayan, ondan indirilinde şüphe olmayan bir vahiy olsa bile kıyamete kadar bütün insanlık bu vahiy ile karşılaşınca içlerinden iman edenleri de olacak, inananları da olacak, inkar edenleri de olacak. Bu demek ki kıyamete kadar bir sünnet-i ilahiye, ilahi kanun. Sünnetullah diyoruz değil mi? Allah'ın kanunu. Çünkü Yüce Rabbimiz dilese bütün insanlık elbette iman eder. Ancak insan var, nefsinin hevası ona galip gelmiş, arzularıyla çatışan, çelişen her şeye karşı çıkıyor. İnatla karşı çıkıyor, hasetle karşı çıkıyor, keyfini kaçırıyor diye karşı çıkıyor. Ve hakikatle buluşma, hakikati arama diye bir derdi yok. Böylelerine iman kapısı zaten açılmıyor. Öyle olunca ama kimileri de var, hak ve hakikat avcısı, nerede bir hakikat kırıntısı bulabilirim diye böyle bir tarafsız bir şekilde, ön yargısız bir şekilde bu ilahi vahiylerle buluşuyor. Bu ilahi vahiyle böylesi buluşanlara da Allah hidayet lütfediyor. Ve minhum men yu'minu bih ve minhum men la yu'minu bih. Ve rabbuke a'lemu bil müfsidin. Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları çok iyi bilir. Senin Rabbin çok iyi bilir. Kimler ıslah için uğraşıyor, toplumu düzeltmek için, hayatı belli bir nizama koymak için çalışıyor, kimler nizamı bozmak için çalışıyor, Allah senin Rabbin en iyi bilir. Yani dolayısıyla aslında şu denilmiş oluyor. Ey Nebi-i Zişan, sana ve sana indirilene iman etmeyenler var ya, işte onların işi ifsattır. Yani sürekli bozgunculuk çıkarmaktır. Onlar sürekli düzeni bozarlar, nizamı bozarlar. Hem kendi fıtratlarındaki o fıtri temizliklerini bozarlar, ifsat ederler. Kendilerini alt üst ederler. Hem de çevrelerini, etraflarını, muhiti, yeryüzünü ifsat ederler. Çünkü iman etmemişlerdir, hakikatle buluşamamışlardır. Hakikatle buluşamayan, Allah'la buluşamayan kimseler, onlar muslih olamazlar, ıslah edici olamazlar. Onlar daima olsalar olsalar müfsit olurlar, yani bozguncu olurlar. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ Ey Nebi-i Ekrem, seni yalanlamışlarsa, yalanlıyorlarsa onlara de ki, benim amelim bana, sizinki sizedir. Ben bana düşeni yapacağım, siz de size düşeni yapın. اَنْتُمْ بَر۪يُونَ مِمَّا اَعْمَلْ وَاَنَ بَر۪يُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ Siz benim yaptıklarımdan berisiniz, uzaksınız, sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Yani siz benim yaptığıma yanaşmıyorsunuz, ben de asla sizin yaptığınıza yanaşmayacağım. Yani eğer gönüllerde iman ve imansızlık gibi iki ayrı nokta söz konusuysa, iman eden gönülle imansız gönülün buluşacağı bir nokta yok esasen. Şekilde buluşsalar bile, amellerin şekillerinde buluşsalar bile, muhtevasında, niyetlerinde, arka planlarında elbette buluşmayacaklar. Ve biz anlaşma adına sizin amellerinizi yapacak değiliz. Size yakın olacak değiliz. Böyle söyle diyor. Eğer seni de yalanlarlarsa ey Nebi-i Ekrem onlara de ki benim amelim bana, sizinki sizedir. Siz benim yaptıklarımdan, ben de sizin yaptıklarınızdan beriyim. Uzağım. Böyle söyle. Ve minhum men yestemi'une ileyk. Onlardan bir grup sana kulak verir, seni dinlerler. Yani bir şekilde okuduğun ayetleri, tebliğ ettiğin ayetleri dinlerler. Efe ente tüsmi'us-summe ve lev kânû lâ yâkilûn. Ey Nebi-i Ekrem, sağırlara sen mi işittireceksin? Hele bir de akletmiyorlarsa, yani akılları çalışmıyorsa, düşünme ihtiyacı hissetmiyorlarsa, sadece böyle rastgele dinliyorlarsa, dinleyip anlama ne demek istiyor tarzında değil de, bakalım ne söylüyor diyerek dinliyorlarsa, sen diyor sağırlara sen mi işittireceksin? Demek ki gönül kulağı diye bir şey var ya, hani gönül kulağı denir. Gönülden dinleme söz konusu değilse o kişinin sağırdan farkı yok Cenab-ı Hakk'ın indinde. Hakikati, hakikate kulak vermek, gönül vererek kulak vermek söz konusu olursa o hakikat o iç dünyasında kişinin mutlaka bir dirilik meydana getirir, bir hareket meydana getirir. Ama öyle bir durum söz konusu değilse onun sağırdan farkı yok. Hele bir de akletmiyorsa diyor Cenab-ı Hak. Anlamaya çalışmıyorsa, böyle bir gayret yoksa, böyle bir niyet yoksa ey Nebi-i Ekrem, seni dinlemiş olabilirler. Ama sen mi sağırlara işittirebileceksin? Hayır, işittiremezsin. O zaman insan kendi iç dünyasında bir şeyi isteyerek dinleme noktasında böyle bir irade göstermediği sürece oradaki sesleri duymasının bir anlamı olmuyor. Sesleri duymasının bir anlamı olmuyor. O sesler Allah'ın ayetleri de olsa. Sağırlaşıyor insan. İçindeki irade harekete geçmemişse, efendim, bir gönül kulağında bir yöneliş söz konusu değilse insan sağır oluyor. Hak katında da öyle adeta ifade ediliyor. Ve minhum men yanzuru ileyk. Yine onlardan sana bakanlar var, seni görüyorlar. Efe ente tehdil umye ve lev kânû lâ yubusirûn. Ey Nebi-i Ekrem, sen diyor gönül gözüyle adeta basiretleriyle görmüyorlarsa sen körleri sen mi diyor hidayete erdireceksin? Onlara doğru yolu göstereceksin. Sana bakmış olmaları, seni görüyorlar. Tamam, bakıyorlar ama seni görmüyorlar tabiri caizse. Bakıyor ve fakat görmüyorlar. Evet, kimisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah'ın yetimi diye bakıyor. Kimisi de Muhammed Resulullah diye bakıyor. Muhammed Resulullah diye bakan kişinin aldığı enerji, feyiz, ilimle, efendim, hidayetle Abdullah'ın yetimi, işte çobanlık yapan, işte fakir, kimsesiz Muhammed diye bakan kimsenin efendim peygamberden alacağı şey farklı farklıdır. Daha doğrusu ikinci bakışı yapan, yani onu peygamber olarak görmeyen ondan bir şey alamaz. İşte Rabbimiz esasen onların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek mahiyetini göremediğine de işaret ediyor. Gerçek mahiyetini göremiyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكِ Sana bakıyor onlardan bir grup ama onlar diyor görmüyorlar. Kalp gözleri kör, basiretleri kör, firasetleri kör, körleşmiş ve baş gözlerinin görüyor olması da bir anlam ifade etmiyor. Esas gören o gönüldeki gözdür. Yani o iradeyle, isteyerek, kime baktığını bilerek bakan gözdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir Sıddık Efendimizin bakışıyla Ebu Cehil'in bakışı hiçbir zaman bir olmamıştır. Bir olmadığı için birisi cehenneme odun olmuş, o cahiliyenin karanlığı içerisinde, zifiri karanlıkta kendini mahkum etmiş, bir ömür küfrün ve isyanın karanlığı içerisinde ömür sürmüş, peygambere bakmış ama görmemiş. Diğeri ise Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi nice o iman eden sahabilerse Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e doyamamışlar. Bakmaya doyamamış, sözlerini pırlanta olarak görmüş, kelime kaçırmak istememişler. Ve adeta gökteki yıldızlara dönmüşler. Yıldız insan haline dönüşmüşler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah böyle takdir ettiği için bunlar mecbur mu oldular bu konuya? Adeta ona cevap verircesine Yüce Rabbimiz, muhakkak ki Allah insanlara hiçbir şekilde hiçbir şey zerre kadar zulmetmez. Allah kimseye zulmetmez. Fakat insanlar ancak kendi kendilerine zulmederler. Yani kendilerini karanlıkta bırakır, kendilerine yazık etmiş olurlar. Çünkü Allah onları ahsen-i takvim üzere yarattı, en güzel kıvamda yarattı, cennete namzet olacak şekilde yarattı. Ve fakat onlar Allah'ın bu ihsanını zayi ettiler. Cennet için yaratılan varlıklarını, hakikatlerini cehenneme mahkum ettiler. Ve Allah'ın kendilerine yeni bir dirilik, yeni bir hayat lütfedeceği ilahi mesajlara kulak tıkadılar, gözlerini kapadılar, gönüllerini kapattılar ve kendilerine büyük bir mahrumiyet tattırdılar. Ve böylece onlar kendilerine zulmetmiş oldular. Zaten Allah hiçbir kuluna asla zulmetmemiştir, zulmetmez o. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah onları mahşerde topladığı gün, sanki dünyada sadece günün bir saatinde birbirleriyle tanışmaya yetecek kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. Çok az. Sanki ayaküstü tanışmış gibi. Yani şöyle oturarak bile değil adeta. Bir anlık bir şey. Şu dünya hayatı ve kabirde geçen süre her ikisine de işaret ediyor. O gün diriltildikleri gün Rableri onları diyor mahşere doğru topladığı gün onlar bütün demek ki mahşerin şiddetini görünce o ebedi hayat gözlerinin önünde açılınca diriltilmiş olunca yani bakacaklar böyle. Dünyada 60 sene yaşamış, 70 sene yaşamış ama yani bir an gibi gelmiş geçmiş. Sanki böyle birbirini tanıyorlar, ediyorlar. Tamam orada da diriltilince herkes birbirini tanıyor. En azından çevresindekileri tanıyorlar. Fakat dünyadaki an o ebedi hayat yanında yok gibi bir şey. Kabirdeki o uzun gibi görülen dışarı belki binlerce yıl gibi görülen kabir hayatı da gözlerinde iyice küçülüyor, azalıyor. Zaten efendim geçmiş zaman bakıyorsunuz, yaşadığınız dönem itibariyle de bakıyorsunuz. 90 yaşındaki insana soruyorsunuz. Bir an diyor, gözümüzü kapayıp açıncaya kadar geçti ömür diyor. Zahiren 90 yıl gibi ama göze büyük geliyor gibi ama hissiyatınız son derece az gösteriyor. Demek ki kıyamet günü diriltilince de insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın dünyada, kabirde ne kadar uzun kalırsa kalsın, o geçen günler o önünüzdeki ebedi hayata göre bir an, yani bir an. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ O Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da doğru yolu bulamayanlar o gün kesinlikle hüsrana uğramışlardır. Ayet-i Kerime böyle buyuruluyor. Bu ayetin ilk cümlesinde geçen Allah onları mahşerde topladığı gün, onlar gündüzün bir anında kaldıklarını, sadece kısa bir süre kaldıklarını düşünecekler ayetinde. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ bölümü müfessirlerimiz ve mütercimlerimiz tarafından çok farklı şekilde de mealler verilmiş. Yani şöyle denmiş mesela, o mahşerde diriltilenler zaten kendi aralarında birbirlerini tanıyorlardı. Yani birbirlerini tanıyacak o gün insanlar anlamında da mana vermişler. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ O diriltilecekler ve kendi aralarında bir ufak yollu, demek ki gözle kaşla, neyse durum neyi gerektiriyorsa, o an bir tanışma da olacak. Herkes birbirini hatırlayacak, tanışacak diye de meal verilmiş. Ancak bazı müfessirler buradaki ifadenin kendi aralarında bir tanışma süresi kadar, gündüzden bir an, bir müddet, bir ömür sürdüklerini zannedecekler manasını vermişlerdir. Bu mana sanki buraya daha uygun geliyor. Bizim de zannımız bu. Ve imma nuriyenneke ba'dallezî ne'iduhum ev netevefeyenneke fe ileyna merci'uhum thümmallahu şehidun alâ mâ yef'alûn. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onların başına geleceğini söylediğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, yani onlara bir takım şeyler vaat ediyoruz. Bak şöyle, başınıza belalar, musibetler gelir. Kıyamette de şu azaplar olur anlamında bir takım vaatlerde bulunuyoruz diyor Cenab-ı Hak. O vaatlerde bulunduğu, kendilerine vaat olarak ya da vaid olarak, tehdit olarak bir şekilde kendilerine vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de evneti ve feyenneke, ya da sana göstermeden seni vefat ettirmiş olsak da, şurası kesindir ki onların dönüşü bize olacaktır. Ey Nebi Ekrem. Onların başına bu sürenin bela ve musibetlerin gelmesini sen görsen de görmesen de sonuç itibariyle onların dönüşü bize olacaktır. Ve Allah onların yapıp ettiği her şeye de şahittir. Asla bu şey olmayacak. Yani vaat edilenler mutlaka yerine gelecek. Asla Cenab-ı Hak vaadinden dönmeyecek. Nitekim bazı müfessirlerimiz burada mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vaat edilen bir kısım, müşrikler için vaat edilen bir kısım azap ve musibeti gösterdiğini ifade ederler ve Bedir gazvesine mesela buna örnek gösterirler. O gün onların kaçışları, efendim arkalarını dönüp kaçışları ve mağlup oluşları Mekke döneminde Peygamberimize vaat edilmişti ve müşriklere de bunlar olacak denilmişti ve oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu gördü. Daha nicelerini de gösterdi Yüce Rabbimiz. Fakat elbette kıyamet gününde kendilerini karşılayacak o elim azabı da elbette onlar görecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de vefatından sonra da elbette Cenab-ı Hak ona gösterecek. Yani biz diyor, ister sana bir kısmını, onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını gösterelim, isterse seni vefat ettirmiş olalım, onların dönüşü sonuçta bize olacak. Onlar başka bir yere gidemeyecekler. Başka kendilerini kurtaramayacaklar. Herhangi bir kaçacak delikleri yok. Ve Allah yapıp ettikleri her şeye de şahittir. Yani o şahit, onun şahitliği yeter ve artar bile. Dolayısıyla burada Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ayrıca bir hem teselli var, hem de ilahi vahyin mutlaka, ilahi vahiyle haber verilen hususların mutlaka tecelli edeceği, ortaya çıkacağı yeniden teyit edilmiş oluyor, tekit edilmiş oluyor. güçlü bir şekilde beyan edilmiş oluyor. Evet, Yüce Rabbimizden niyazımız, Kelam-ı Kadimi'nin her bir ayetine razı olduğu şekilde gönülden iman etmeyi bize nasip etmesi ve hayatımıza amel olarak, efendim, gönlümüze itikat olarak tam yerleştirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve yalanlamanın her çeşidinden, ayetlere uymayan her türlü saygısızlıktan ve edepsizlikten de onun zatına sığınıyoruz. Bizi muhafaza etmesi için efendim. Allah'a emanet olunuz.